Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan, Okudukça programından hepinize selam ederiz. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Okudukça programımızda kitaplardan ve dergilerden bahsediyoruz. Dergilerin yeni sayılarından, yeni çıkan kitaplardan ve eskimez kitaplardan söz ediyoruz. Bazen yayın dünyasından haberlere, bazen fuarlara, bazen de yine kitaplarla ilgili yeni gelişmelere yer vermeye çalışıyoruz. Programımızın başlangıcında dilersen Furkan, ben hazırladığım 3 tane dergi var. Onlardan bahsetmek isterim.
Evet Yusuf, benim de dikkatimi çeken dergiler. Buyur.
İlk bahsetmek istediğim dergi Fikirname. Bu dergimiz yeni bir dergi. İlk sayısını çıkarttı. TÜGVA'nın bir yayın organı aslında. Ama bir fikir ve dava dergisi alt başlığıyla çıkıyor. Ve hani sadece TÜGVA'nın içerisinde bir bünyede değil, Türkiye çapında genel bir söylem geliştirmeye çalışıyor. Benim beğendiğim hoş güzel bir dergi olmuş. Yeni ulaştı benim de elime. Ekim-Kasım sayısı var. Birinci sayısı.
Evet, dergi yeni çıkmış Yusuf. Buradan gördüğümüz kadarıyla. Senin de zannedersem yazın vardı bu dergi içerisinde.
Evet, sağ olsunlar, benden de bir yazı talep ettiler. Ben de naçizane katkıda bulunmaya çalıştım. Fikirname yeni neslin fikir kalesi üst başlığıyla, fikir ve dava dergisi alt başlığıyla çıkmış. İlk sayısının en çok dikkat çeken yönü kapağının böyle uzun uzun çalışılmış bir ciddi bir emek mahsulü olduğu ortaya çıkmış. Burada tabii kapakta neyi peki ön plana çıkartmışlar? Nurullah Genç'le bir söyleşi var. Onu ön plana çıkarmışlar. Karanlığı tam kalbinden vurmanın zamanı geldi diyor Nurullah Genç. Başka bir başlık, geleceği yeniden kurmak. İhsan Aktaş'ın. İslam medeniyeti aktif hale gelir mi? Erol Erdoğan yazmış. Kimiz biz diye sormuş Sibel Eraslan. Bunlar kapaktan öne çıkan başlıklar. Ve burada İşte karanlığı aydınlatmaya çalışan bir adam var el feneriyle. Bir pusula ve harita var. Bir gemi var. Bir yolculuk teması. Bir deniz var. Dalgalar var. Belki zorluklarla mücadele etmekte anlatılmaya çalışmış. Kapağı ve özellikle o fikirname yazısının logosu çok hoş olmuş. Ben çok beğendim onu. Tebrik ederim.
Evet, kadim geleneğimizden de beslenen bir tarafı var. Rengi dikkat çekici. TÜGVA'nın, TÜRGEV'in de renkleriyle uyumlu bir şekilde. Bu arada Yusuf, şunu da ifade etmek lazım kapakla ilgili. Burada bir tane genç var, elinde bir fener tutuyor. Bu fener aslında çok güçlü bir fener değil. Ancak gemiye yol gösterebilecek, karanlıkları aşmasına katkı sağlayabilecek bir düzlem üzerine çizilmiş. Bu husus gerçekten benim dikkatimi çekiyor. Yani gençlere verilen önem, gençliğin her birinin bu noktada inisiyatif alabileceğine dair bir özgüven yerleştirme çabası, gayesi güdülmüş diye düşünüyorum. Gerçekten önemli bir girişim olduğu kanaatindeyim.
Evet, anlaşıldığı üzere 2 ayda bir çıkacak fikirname. Bu yolculuğunda kendilerine başarılar dileriz, bereketler dileriz, yolları açık olsun. Derginin öncüsü Süleyman Karakaş. Zaten hemen girişte de bir Yeni Neslin Fikir Kalesi başlıklı bir selamlama yazısı var. Dergimiz İstanbul Zeytinburnu merkezli. İsmail Emanet, Türkiye Gençlik Vakfı adına sahibi ve yaz işleri müdürü de Faruk Duruş olarak görünüyor. Derginin içeriğindeki tasarım anlayışı da gayet estetik, zevkli. Ben beğendim, takdir ettim. Derginin baskısı böyle bir kuşe kağıdı veya Amerikan cilde değil. Daha çok tel dikiş ve belki üçüncü hamur diyebileceğimiz o kitap kağıdı ama renkli bir içerik. Kullanılan görseller, yazı başlıkları, işte yazarları ve muhteviyatındaki kalite iyi derecede gözüküyor. Tebrik ederim. Yusuf Kaplan'ın bir yazısı var derginin hemen girişinde. Kalk ve Hilali Dalgalandır başlığını taşıyor ve Gençlik Manifestosu alt başlığı var. Güzel Kavga Eden Adamlar, Erem Şentürk'ün bir yazısı var. Hemen devamında başka yazılar da bizleri selamlıyor. Mesela Teşekkürler Türkiye, İbrahim Bedir'in seyahatname yazısı. Nurullah Genç'le söyleşiye geniş bir şekilde yer verilmiş. Bunun dışında tabii Zamanı Geldi, Nurullah Genç'in bir şiiri var. Dilersen oradan da hemen kısa bir dörtlük okuyayım ben. Çünkü çok güzel bir şiir bu. İman yurdunda murada, Ermeni'nin zamanı geldi. Son menzile bu sevdada, varmanın zamanı geldi. Karanlığı tam kalbinden vurmanın zamanı geldi. diye devam ediyor şiirimiz. Kitabiyat köşemiz var. Ayrıca Okur dergisinden bahsedilen bir sayfayı görüyoruz. Dert Söyletir Selim Cerrah'ın yazısı. İslam medeniyeti aktif hale gelir mi? Erol Erdoğan, biliyorsun Furkan, bu son zamanlarda bu tip konulara çok fazla kafa yoran isimlerden. Kendisinin bir araştırma şirketi var ve sosyologdur. Yani bu İslam medeniyeti ve işte bu kültür meselemiz, bunlar üzerine kafa yoruyor. Ve hem televizyon programlarıyla hem de gazete ve dergilere yazdığı yazılarla bu meseleyi açmaya çalışıyor. Burada da 6 sayfalık geniş bir yazı yazmış aslında.
Evet, Erol Hoca'yı biz de tanıyoruz. Önemli bir şahsiyet. Yani İslam medeniyeti ve kültürü meselesi gerçekten bizim için de çok değerli Yusuf. Hani üzerine devamlı durduğumuz, düşündüğümüz, fikir alışverişlerinde bulunduğumuz, aslında bizi pişiren bir mesele. Tabii önemli bir soru. İslam medeniyetinin durağanlıktan aktif hale dönüşmesi mümkün mü? Bu soruyu dinleyicilerimiz dilerlerse bu dergiyi edinmek suretiyle üzerine onlar da bir takım şeyler koyabilirler.
Derginin devamında pek çok güzel yazı var, pek çok güzel köşe var. Ben hepsinden ayrı ayrı bahsederek sizin merakınızı köreltmek istemem. Dergiyi edinebilirsiniz. Güzel bir dergi. Takip de edebilirsiniz. Ben daha güzel sayılar çıkartmalarını ümit ederek tekrar tebrik ediyorum kendilerini. Bahsetmek istediğim bir diğer dergi Cümle Alem dergisi. Cümle Alem'in bu 4. sayısı Furkan. Kasım ve Aralık sayısı. Benim de elime yeni geçti henüz. Edebiyat, Kültür ve Sanat dergisi olarak geçiyor. Daha önceki aylarda bir sayısından daha bahsetmiştik hatırlarsan.
Evet, bu dergiyi birazcık açalım Yusuf dilersen. Kimler çıkarıyor? Nasıl bir ortalama var?
Bu dergi aslında Okan Erdağ'ın öncülüğünde çıkıyor. Kendisi imtiyaz sahibi ve yazı işleri sorumlusu. Bize de sağ olsun ulaşıyor. Hem dergiyi gönderiyor hem bizlerden yazılar talep ediyor. Burada beraber çalıştığımız Salih Yüzgenç, Süleyman Ragıp Yazıcılar derginin yazarlarından. Hatta Mustafa Bozoklu da yazmış yine bizim burada beraber olduğumuz arkadaşlardan. Yayın editörü Zahide Aydoğdu olarak gözüküyor. Yayın kurulunda Ali Sert var, Şerife Uçkun var, Yunus Emre Bildik var. Bu dergi tabii Isparta'da bir öğrenci grubu tarafından çıkartılıyor. Öncelikle onu bilerek hareket etmek lazım. Kapağında bir güzel bir çizim var ama hani biraz da karışık bir tasarım gibi gözükebiliyor ilk bakışta. İşte bu sayıda emeği geçenler diye alt tarafta isimler sıralanmış. Dergimiz bir edebiyat dergisi olduğu için şiir mutlaka var. Şiirle açıyor zaten kendini. Rahman şiiri Melike Topçu'nun. Kar yağarken kan susan Rahman bir kalpti solun. Ellerinse annesine toprak atmak için şadırvanda yıkanan mosmor yalan diye başlıyor. Güzel bir şiir, tebrik ederim. Biçareden Şitaze'ye Ahmet Söylemez'in bir şiiri var. Tabii yine derginin dikkat çeken yönlerinden biri Furkan. Aralarda bizi çizimler selamlıyor. Bazen bir yazının ortasında, bazen tam sayfa şeklinde soyut çizimler var. Bunlar dergiyi güzelleştirmiş. Dergimiz siyah beyaz ve bir hani sarı saman kağıtları olur ya, onlara basılmış. Bu tabii tasarımı biraz zorlaştıran bir unsur. Ve hani iç tasarım, dizayn anlamında da bazı eksikliklerin olduğunu söyleyebilirim. Bunları kendilerine de ileteceğim. Umarım bunu daha iyi hazırlarlar, bundaki sayıları. Mesela bazı başlıklar, diyelim ki bir söyleşi yapılmış. İşte Dursun Gürlek ile söyleşi başlığıyla verilmiş. Yani aslında bu bir alt başlık olmalı. Yani Dursun Gürlek ile söyleşi bir yazının başlığı olmamalı. Böyle ufak tefek teknik kusurları var. Onları söylemem lazım ki bu dinleyicilerimiz arasında da belki dergilerle uğraşanlar vardır, dergi çıkarmak isteyenler vardır. Onların dikkatini çekecektir. Ama bu tabii elbette onların olumsuz, kötü bir iş yaptığı anlamında değil. Sadece birkaç gördüğüm kusuru kardeşçe söyleme anlamında ifade etmek istedim. Dergide denemeler var, kitap tanıtımları var, yine şiirler bol bol yer almış, hikayeler de var. Gayet güzel, 68 sayfa dolu dolu bir dergi hazırlamışlar. Bu öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çok çok daha iyi sayılar hazırlamalarını canı gönülden ümit ediyorum.
Evet Yusuf, ben de bu kardeşlerimize başarılar diliyorum. Gerçekten üniversite döneminde dergi çıkartmak çok özel bir şey, kişiyi geliştiren bir şey. Hem düşünsel anlamda hem de teknik anlamda. Bunu biz de hem kendimizde hem de çevremizdeki arkadaşlarda gördük üniversite okuduğumuz dönemlerde. Dilersen ben de bir kitap tanıtmak istiyorum Yusuf. Henüz çok taze elime ulaşan kitaplardan bir tanesi. Mesnevi Han, Mikail Türker Bal'ın Erdem Yayınları'ndan çıkan, Saraybosna'da da Mevlevilik ve Mesnevi Hanlardan bahsetmiş olduğu ve merkezine Hacı Hafız Halit Efendi Hacı Muliç'i almış olduğu bir eser. Gerçekten çok hoşuma gitti bu eser. Çünkü Balkanlardaki tasavvuf hareketlerinden çok fazla haberdar değiliz. Aslında Balkanlarda şu an yaşayan tasavvuf bizim kadim köklerimizle bütünleşmiş olan bir tasavvuftu Yusuf.
Bu şimdi kitabımız Balkanlardaki tasavvuf hareketlerini mi anlatıyor genel anlamda?
Hayır, kitap bir şahsın hayatını anlatıyor. Ancak bilhassa Balkanlardaki mesnevilikle alakalı bir bilgi veriyor. Tabii bunu yaparken de şöyle genel anlamda Balkanlardaki tasavvuf seyriyle alakalı da küçük bilgiler veriyor.
Yani bizim hem Balkanları genel anlamda hem de Balkanlardaki bu tasavvuf hareketleri anlamında, yani bunu işleyen, belki bir doktora tezi olarak işleyen, belki bir kitap oluşturmak için özellikle üzerinde duran çalışmalar pek yok bildiğim kadarıyla. Yani o anlamda bir öncü çalışma da olabilir sanki bu.
Tabii ya, aslında Balkanlarda Tasavvuf diye Metin İzzeti'nin kitabı var. Bunun dışında farklı akademisyenlerin yapmış olduğu kitaplar var. Ancak burada Mikail Türker Bal Bey'in yapmış olduğu çalışma şu. Daha ziyade merkeze bir şahsı almak suretiyle, Hacı Muliç Efendi'yi almak suretiyle onun bölgeye sağlamış olduğu katkıları ve aslında bölgenin de gayet zengin bir tabiatının olduğunu, habitatının olduğunu bizlere bir tür hatırlatma olarak görüyorum ben. Çünkü Türkiye'de, yani görmediğimiz için, ilgilenmediğimiz için çok fazla oradaki zenginlikleri de fark edemiyoruz Yusuf. Aslında Balkanlarda gerçek anlamda bir tasavvufi yoğunluk ve zenginlik var. Bazı problemler de var, yok değil, onu da ifade etmek lazım. Belli bir merkez tarafından denetim olmadığı için Osmanlı dönemindeki gibi bazı problemlerle de karşılaşılabiliyor ama hali hazırda da bölgede bu tasavvufi neşenin insanları hala bir arada tutan o sıcak dostluğun, muhabbetin ve en önemlisi Allah'la kurulan o yalın muhabbetin izlerini görmekteyiz. Mikail Türker Bey kitabı gerçekten güzel hazırlamış Yusuf. Yani bu da bir kitabı okutan önemli hususlardan bir tanesi. Kitap Erdem Yayınları'ndan çıktı ve 3 bölüme ayrılmış. Birinci bölümde Saraybosna'da Mevlevilik. Biliyorsunuz Saraybosna saray olarak ifade edilen bir şehirdir Balkanlarda ve saraylıdır insanlar. Yani nezaket ve görgü kuralları en üst düzeydedir. Bu açıdan Mevleviliğin Saraybosna'da neşet etmesi, orada kendini bulması gerçekten bizim için de önemli bir şeydir yani. Bunu ifade etmekte yarar var. İkinci bölüm Yusuf, Saraybosna'da Mesnevi Han kültürü ve son yüzyılın Mesnevi Hanları. Mesela burada belki ifade edilmesi gereken birkaç alt başlık da var. Saraybosna'da Mesnevi Hanlık, Saraybosna'da Mesnevi Okuma Usulü, yani usule dair de bir takım bilgiler verilmekte.
Tabii Mesnevi bundan belki 700-800 yıl önce kaleme alındı ama bugün hala canlılığını koruyor. Hala okuma halkaları var. Sadece Türkiye'de değil, işte Balkanlarda, başka coğrafyalarda, Orta Doğu'da ve özellikle Avrupa'da, Amerika'da farklı dillerde hala okunuyor ve ilham veriyor. Demek ki bu kitapta özellikle o Saraybosna'da Mesnevi'nin nasıl okunduğunu, belki oradaki insanlara nasıl etki ettiğini de anlatıyor değil mi?
Tabii kesinlikle Yusuf. Mesnevi Han, Mesnevi okuyan, insanlara okuyan, bunun üzerine çeşitli açılımlar yapan, insanlara anlatan kimseler.
Ki şimdi sen o alanlarda çalıştığın için de ben merak ediyorum, sana sormak istiyorum. O Mevlevi Han, Mesnevi okuyan kişi, ya oranın kendi diliyle mi okuyor acaba, yoksa orijinal Farsçasıyla mı okuyor?
Yusuf tabii ki kendi diliyle okuyor. Çünkü o bölgedeki insanlar malumunuz Farsça bilemeyebiliyorlar. Yani halkın geneli açısından.
Ama şunun için sormak istedim. Yani Farsçanın bir zaten Mesnevi de bir beyit beyit olduğu için, hani bir şiir aslında yani. Onu belki korumak için okuyor da olabilirler.
Tabii yani şunu söylemek mümkün. Yani Mesnevi Hanların Farsça bilmesi mümkün. Ama halka açıklama noktasında bizde de biliyorsunuz tercümeler var. Bu tercümelerde de neticede Türkçe olarak bizle buluşuyor Mesnevi. Bu açıdan onu o şekilde izah edebiliriz.
Konya'da Tahir Büyükörükçü Hoca vardı, bilirsin değil mi?
Evet, evet.
O mesela Mesnevi'yi çok sever ve çok okurdu vaazlarında. Önce Farsçasını söylerdi. Bir de böyle hani şey gibi, yani böyle büyük bir şiir, böyle coşkulu bir edayla. Sonra açıklardı, şerh ederdi. Yani o bir kültür aslında.
Tabii işte Mesnevi Han dediğimiz zatlar böyle zatlar. Yani Farsçadan veyahut da kendi dillerinden okuyup oradaki aslında hakikati damıttıklarını görüyoruz. Hakikati oradaki insanların anlayabileceği tarzda izah ettiklerini görüyoruz ki ülkemizde de Mesnevi şerhleri vardır Yusuf. Yani Mesnevi yazılmış bir eser olmakla birlikte bir tür şerhi de zaman zaman yapılmıştır. Çünkü halkın anlaması için ve farklı zenginliklerin ortaya çıkarılması için şerh kültürüne de ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu zenginliği Balkanlardaki mesnevilik üzerine, yani mesnevi olan şahsiyetlerin zenginliğini de Mikail Türker Bey bizlerle buluşturmakta. Kitapta dikkat çekici bir husus da şu Yusuf, çeşitli röportajlar var. Bu röportajlar da gerçekten önemli. Gerek televizyon programlarından, farklı yerlerden röportajlar var. Ve böylelikle o dönemin yaşayan güncel damarında yakalama imkanına sahip olabiliyorsunuz. Ekstra bir şey daha söyleyeyim dilersen. Kitap görsellerle de zenginleştirilmiş. Yani bir takım fotoğrafları görmekteyiz. Cenaze törenlerinden, tekkelerden, efendime söyleyeyim, yine önemli yerlerde yapılan gezilerden fotoğraflar var. Bu fotoğraflarda bizim bizzat anlatılan, konuşan kimselere bir yönüyle ulaşma imkanı tanımakta.
Zannedersem bazı fotoğrafları da kitabımızın yazarı Mikail Bey kendisi çekmiş, öyle anlaşılıyor. Şimdi senin Mikail Bey ile özel bir muhabbetin, dostluğun da var. Zaten bu kitabı da bize sağ olsun kendisi hediye etti. Ben Balkanlara özellikle Saraybosna'ya sürekli gelip giden, orayla ilgili çalışmalar yapan ve belki akademik çalışmalar da yapan birisi. Biraz da dilersen buradan başlayarak açalım biraz daha kitabı.
Evet, Mikail Bey gerçekten bölgeye hakim birisi. Özellikle tasavvuf alanında sadece kendisi değil, bir ekiple birlikte bölgeye nüfuz eden birisi. Tabii ki bunlar çok hasbi gayretlerle oluyor Yusuf. Yani özel bir kaynak yok, belli bir efendime söyleyeyim limit yok yani. Herkes kendi hasbi gayretiyle, işte arttırdığı harçlıklarıyla belki bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu gerçekten çok bereketli olduğunu da görüyoruz. Çünkü yakın zamanlarda Manisa'da bir program yaptılar tasavvuf üzerine. Çok ilginç bir anı anlattı bana da. Dilersen seninle paylaşayım. Yani salon belli bir doluluğa ulaşmış. Ancak daha fazla insanın istifade etmesini istiyorlar Yusuf. Ve o sırada bir grupla karşılaşıyorlar. Ve bu grup Bosna'dan gelmiş. Onların da öğleden sonraki programları boşmuş. Ne yapabiliriz diye düşünüyorlarmış Yusuf. Ve sonradan bunlarla karşılaşınca Mikail abilerle, onlar da davet etmişler. Bizim böyle bir programımız var. Siz de iştirak ederseniz bizler de mutlu oluruz diye. Ve onlar da bu programa katılmak suretiyle kendi bölgeleriyle alakalı. Balkanları şekillendiren biliyorsun önemli yerlerden bir tanesidir. Manisa, yine aynı şekilde Gelibolu. Ve bu açıdan kendi kökleriyle o toplantıda buluştuklarını görüyoruz. Peki bu ayarlanmış bir program mı? Aslına bakarsanız gerçekten o tevafuk denilen şeyi orada yaşamışlar. Ve Mikail abi bize bunu hissettirmişti doğrusu.
Peki, çok teşekkürler Furkan. Senin kitapla ilgili başka ekleyeceğin bir şey yoksa bir başka kitaba geçebiliriz.
Geçelim.
Benim bahsetmek istediğim kitap yine Erdem Yayınları'ndan yeni çıkmış bir kitap. Ayşe Böhürler'in Mülteci Parfümü isimli çalışması Adım Adım Savaştan Kaçış üst başlığını taşıyor. Kitap normal bildiğimiz kitap ebatlarından biraz daha farklı, daha yatay ve daha büyük bir şekilde çalışılmış. Ayşe Böhürler hanımefendiyi Yeni Şafak gazetesindeki yazılarından tanıyoruz, biliyoruz. 2007'den bu yana da bağımsız olarak belgesel ve program yapımcılığı yapıyor. Televizyon kanallarına ve işte bağımsız olarak ayrıca belgeseller de yapıyor. Bu kitabı Furkan, mültecilerin, işte özellikle Suriye'den gelen mültecilerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçişlerin hikayesini anlatıyor.
Evet Yusuf, gerçekten yaklaşık 10 senedir bir dram yaşanıyor bu bölgede, bu coğrafyada. Ve bu tecrübeler gerçekten bizim için çok kıymetli.
Kesinlikle öyle. Burada aslında bir belgesel çalışması var Furkan, mültecilerle ilgili. Bunların Avrupa'ya yaptıkları yolculuk aşama aşama. Ne tür zorluklar yaşıyorlar, nelerle karşılaşıyorlar, niçin Avrupa'ya gitmek istiyorlar? Soruları etrafında bir belgesel çalışması ve o belgeselin hikayesinin kitaplaştırılmasından aslında ibaret. Kitabımız fotoğraflarla, görselliğiyle ciddi anlamda zenginleştirilmiş. Yani hatta kitabın belki 1/3'ü rahatlıkla görsellerden oluşuyor diyebilirim. Çok temiz, güzel çalışılmış. Hakikaten Erdem Yayınları bu tip işleri çok iyi yapıyor. Baskısı çok güzel, siyah beyaz olmasına rağmen çok fazla kusur yok. Tasarım hem kapak anlamında hem iç tasarım anlamında çok hoş duruyor. Tebrik ederim, güzel bir çalışma olmuş. Ayşe Böhürler kitabın girişinde de anlattığı üzere kendisini bir belgeselci olarak tanımlıyor. Ve bu kitabın büyük bir ekibin özel çalışması sonucu ortaya çıktığını ifade ediyor. Tabii Mülteci Parfümü de ilginç bir isim olmuş Furkan. Yani ironik bir anlatım aslında.
Kesinlikle Yusuf. Yani biliyorsunuz bir de Batı'da şey çıktı, mülteci modası çıkmıştı. Birkaç tane program yapılmıştı ve bu programda mülteci kıyafetleriyle mankenler yürümüştü. Yani bu aslında bir ironi dediğin gibi. Dünya gerçekten çok farklı bir yöne evrildi Yusuf. Yani şu 2012'de, 2017'de yaşıyoruz. 2000'li dünyanın dünyaya katması gereken o teknolojisiyle, bilimiyle, sanatıyla, felsefesiyle, düşüncesiyle birçok böyle artı olabilecekken belki çok büyük bir kısmının eksi olduğunu görüyoruz.
Doğru, hakikaten öyle. Yani teknolojik gelişmeler, o büyük devrimler hayatımızı kolaylaştıracakken aslında belki daha büyük kan, gözyaşı ve savaşa sebep oldu diğer tarafıyla. Şimdi kitabımız Suriye'den başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya mültecilerin yaptığı o yolculukları aşama aşama anlatmış. Mesela birinci adım işte Yunanistan'a geçiş, işte ikinci adım Makedonya'ya geçiş, işte oralara nasıl gidiyorlar, İzmir'e, oradan Bodrum'a, oradan deniz seferleri nasıl oluyor, bunlar neler yaşıyorlar ve o ülke ülke seyahatleri yapan mültecilerle de röportajlar var. Mesela diyelim ki işte Yunanistan'a giderken işte bir Şirin isimli bir hanımefendi o yolculuğun hikayesini anlatıyor. İşte Almanya'ya geçmek isteyen başka birisi o yolculuğun hikayesini anlatıyor. Ve bu araları buradaki o yolculuğu da böyle haritayla madde madde ifade etmişler. Suriye'den başlıyor İzmir'e, oradan Kos'a geçiyor, Atina, Sırbistan, Macaristan, Avusturya, Almanya şeklinde giden bir yolculuk var. Tabi bu arada akademisyenlerin İslamofobi olsun veya işte mülteci hakları olsun, Avrupa'daki hangi ülkeler ne kadar mülteci almak zorundalar, bunlarla ilgili uluslararası göç dairesinin ne tip çalışmalar var, Birleşmiş Milletler neler yapıyor, bu tip konularda da aydınlatıcı metinler var. Çok zengin ve çok güzel bir çalışma olmuş. Hani böyle bir kenara çekilip işte bir keyifle okuyabileceğiniz bir kitap diğer taraftan, başka bir taraftan okurken böyle üzüntülere boğulacağınız, keder duyacağınız bir kitap. Diğer taraftan yine eğer bu tip konulara ilginiz varsa veya akademik bir çalışma yapmak istiyorsanız mutlaka başvurmanız gereken de bir kitap. Yani çok zengin bir çeşitli yönleri var.
Ben bu kitabı kısa bir şekilde incelediğimde şunu gördüm Yusuf. Yani sadece görsellerden Avrupa'nın o hep bahsedilen ilkelerini, öyle değil mi? Birçok o hukukunu, sanatını, böyle hepsini yan yana koyduğumuzda, az bir şey değiştiğimizde bunları, altından çok saf bir ırkçılığın çıktığını görüyoruz. Yakın zamanda Romanya'da bir yürüyüş yapıldı. Beyaz Avrupa'dan bahsedildi Yusuf. Yani esmerlerin, Arapların ya da farklı milletlerin karışmadığı bir Avrupa hayali kurulduğunu hala görüyoruz. Yani Hitler'in bahsetmiş olduğu o ari ırkın temel felsefesinin hala yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla Avrupa en temelde kendi ilkeleriyle çelişki içerisinde. Bu nedenle potansiyel olarak çökmüş durumda. Yani bunu söylemek mümkün. Çünkü bir yerde çelişki başladığı zaman orada çözülme meydana gelmeye başlıyor. Dolayısıyla Avrupa'da şu an bunu bizler canlı şahidi olarak bulunuyoruz. Çok tarihi bir dönemi gerçekten müşahede halindeyiz. O tarihi dönemi izliyoruz.
Öyle gerçekten. Programımızın sonlarına doğru yaklaşmışken ben bir dergiden daha bahsedeceğim. 3 dergi demiştim zaten. Sabit Fikir dergisi, Kasım 2017 sayısı şu an elimde. Güncel Edebiyat dergisi olarak kendisini tanımlıyor. Sabit Fikir aylık olarak çıkıyor. Hem edebiyata dair gelişmelerden, haberlerden, hem işte çeşitli kitaplara dair inceleme metinlerinden, hem de güncel edebiyata dair hakikaten neler oluyor, ne tür gelişmeler var, ne tür yeni akımlar var, bunlardan bahseden bir dergi. Derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü Ceyhan Usanmaz, yazı işlerinde Ece Karaağaç var. Tasarımı hem kapak hem de iç tasarım anlamında oldukça profesyonel, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve zaten uzun bir süredir çıkıyor Sabit Fikir. Oldukça geniş bir tarihi olduğunu söyleyebilirim. 81. sayısı olmuş bu, evet, ona bakmıştım. Burada tabii mesela benim en çok beslendiğim yer Sabit Fikir dergisinde. Hemen o girişinde yaklaşık 7-8 sayfa süren haberler bölümü. Yani orada yayın dünyasına dair gelişmeler de var. İşte edebiyata dair ödül törenleri olsun veya işte sinemaya uyarlanan edebi eserler olsun vesaire, bununla ilgili geniş bir alanda haberlere yer veriyor ve bu, buradan ben çok besleniyorum. Onun dışında dosya çalışmaları güzel Sabit Fikir'in. Her sayısını mutlaka bir dosya çalışmasına ayırıyor. Mesela bu benim elimdeki Kasım 2017 sayısı organik edebiyat dosyasıyla çıkmış ve kapakta da sadece işte bir güzel bir görsel var, çizilmiş bir görsel bu. Organik edebiyat yazıyor Sezgin Tozka. Bu kadar, yani başka kapaktan verilen bir başlık yok. Bu organik edebiyat tabii hani belki bozulmamış, öz benliğini muhafaza etmiş bir edebiyattan kastediliyor ve bu yaklaşık 10 sayfa boyunca işlenmiş. Orta sayfada da yine özellikle bu ekoloji meselesine, işte mavi gezegen, iklim meselesine dair ne tip yayınlar var, ne tip kitaplar var, bunlara da dair bir çalışma da yer alıyor. Doğanın ağzı ve dili olarak ekokurgu ya da organik edebiyat üst başlığını taşıyor. Uzun ve doyurucu bir yazı olduğunu söyleyebilirim. Doğanın en yüksek, en iyi ve en doğru yorumlayıcısı şairdir diyor mesela. Güzel bir söz değil mi Furkan?
Evet, kesinlikle Yusuf. Gerçekten Sabit Fikir dergisi önemli sayılar çıkaran, önemli konulara çok farklı bakış açılarıyla değinebilen bir dergi. Benim de hoşuma gidiyor ve ben de zevkle takip ediyorum.
Kitap incelemeleri oldukça fazla yer tutuyor dergide. Mesela Uzay Boşluğunda İnsan, Yankı Enki'nin bir çalışması. Peki ama gerçek öyle midir? Yılmaz Şener'in bir yazısı. Ahenkli Bir Bütün, Virginia Woolf'un o Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan kitabını ele almış bir yazı var. Sabit Fikir böyle bir dergi, ilgililerine duyurulur diyelim. Ve programımızın sonuna doğru artık iyice gelmiş bulunuyoruz. Okudukça iyi dinlediniz. Hepinize selam ederiz. Bir programda daha tekrar buluşmayı ümit ederiz. Hayırlı günler efendim.